Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Hocam her hafta birbirinden güzel konular işliyoruz. Bu haftaki konumuz da kendini bilmek. Yani sufilerin marifet-i nefs dediği.
Evet.
İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen hanice okumaktır diyor hocam sufiler. Evet. Şimdi hocam isterseniz buradan ufak bir şeye başlayayım. Ben size bir başlangıç yapayım kitabınızdan. Ondan sonra devam ederiz. Varoluşçu psikoterapiye göre yaşamın anlamını arayan insanın cevaplamaya çalıştığı temel 5 soru var diyor hocam. Bir, hayatın anlamı nedir? Buradan evet. Başlayalım hocam. Şimdi hocam bugün bir anlamsızlık aleminde yaşıyoruz sanki. İnsanlar evet. Otomatik bir hayat tarzı buluyorlar. Doğar doğmaz etrafında bir kariyer, biraz çocuk aklı başına gelince bir kariyer hastalığı görüyor herkes de.
Evet.
Doktor olmasam ölürüm, mühendis olmasam hayatta kalmam mümkün değil. Kariyer biraz hayatın manası oluyor belli bir süre.
Evet.
Bir kısım gençlerimiz bunu bile başaramayıp tamamen eğlenceye odaklı bir hayat tarzı
yaşıyorlar.
Bu konuda hocam çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Ne dersiniz? Yani gençlerimize hayatın manasını veremiyor muyuz sanki?
Şimdi batıdan başlayalım hocam. Varoluşçu
oradan başlayalım.
Felsefe ve varoluşçu psikoterapi tabii batıda çıkan problemlere aslında bir cevap arayışı yani. Şimdi batıda yaşamın anlamını arayan aslında iki tane bilimden söz edebiliriz. Birisi özellikle astrofizik.
Evet.
İkincisi de psikoloji. Şimdi astrofizik bize, astrofizik derken yani evreni araştıran fizik daha çok. Yani fiziğin hani böyle gündelik yaşama odaklı olan tarafı var. Bir de bütün bu evrenin başı, sonu ve bu ne yani?
Nasıl evren ortaya çıktı?
Big Bang. Tamam peki bütün bunları diyelim ki açıkladık. Peki ama o zaman ne anlamı var bunun yani?
Yine anlam veremiyor değil mi hocam?
Evet, niye? Çünkü Big Bang ile başlıyorsun büyük bir patlamayla. Sonucunda gene bu iç durmadan Big Bang ile birlikte büyük patlamayla birlikte evren iç durmadan ne yapıyor? Genişliyor. Bu şimdi egemen olan teze göre. Sonra bu genişleme sona erip bu defa şey edecek.
Büzüşme
başlayacak ve en son kendi içinde çökecek. Ama yani bir anlamda yokluktan geliyorsun, yokluğa gidiyorsun. O zaman Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi iki hiç arasında varlık olur mu hiç yani?
Evet.
Şimdi ama bu buna şeyde fizikte hocam şey deniyor, depresif görüş deniyor. Biz diyor evrende araştırmalarımızı derinleştirdikçe yaşam bize anlamsız gelmeye başlıyor diyor. Şöyle diyor, sahildeki kum taneleri ne kadardır? Yani haddi hesabı yok. Ya diyor biz bunlardan herhangi birisiyiz diyor.
Ne mesela, kıymeti var bunun?
Bir kıymeti yok, bir anlamı da yok diyor. Ya ben şey diyorum, çocukluğumda hocam bizim komşuda şey vardı, bir tane devasa kiraz ağacı vardı. Öyle hademeye çıkamazdık ona. Ama öbür tarafta da yoldayız da her tarafta fuska derdik biz, böğürtlen vardı.
Evet.
Böğürtlen. Şimdi böğürtlenin ağacı küçücüktür. Böğürtlenin tadı da güzeldir, hoştur. Ama kiraz bambaşka bir şey. Fakat bizim oradaki kiraz ağaçları Karadeniz'de devasa. Öyle bahçe bitkisi biçiminde değil yani. Şimdi mesela acaba oradaki diyorum ki kiraz tanesi, meyvesi. Ya şu koskoca kiraz ağacında ben neyim ki? Ne anlamı var? Bak böğürtlen ne güzel.
Yerde herkes
yerde, topluyor. kendi bitkisine oranla ağırlığı çok, cüssesi çok. Ben diyor ki tam tersi. Yani o kiraz meyvesini için o koskoca ağaca ihtiyaç var yani.
Eyvallah hocam.
O zaman o daha kıymetli. Şimdi dolayısıyla bilim böyle depresif bir görüş soruyor. Sonra öbür tarafta psikoloji bize diyor ki anlam varoluşçu psikologlar bize şey söylüyor hocam. Öncekiler bizim için hayatın bir anlam aramanın absürt olduğunu, saçma olduğunu söyler. Mesela Freud'un şey yazdığı ünlü bir mektup vardır. Napolyon'a yazdığı bir mektup vardır. İnsan ne zaman anlamı aramaya, sormaya başlar yaşamın anlamını, o zaman hastadır der.
Yaşamın hayatını, manasını kaybeder gibi. Şu manada yani düşüncesizce yaşamak, ahmakça yaşamak sanki daha güzel. Düşününce sıkıntı çıkıyor ortaya mı diyor hocam?
Bir açıdan öyle. Ama mesela sonra gelenlerden logoterapi, anlam terapisinin kurucusu var. Viktor Frankl ise şey diyor. Tam tersi diyor, anlamı sormak diyor, insan olmaktır.
Hocam şöyle bir şey
söyleyeyim. Fakat özür burayı bitireyim hocam. Buyurun. Fakat ilginç mesela diyoruz ki ha tamam bak Viktor Frank işi anlamış diyoruz değil mi? Yani niye?
Evet.
Yani anlamı sormak insan olmaktır anlamına gelen sözler sarf ediyor. İnsan olmak anlam araştırmaktır. Ama peki anlam nedir diye sorduğunda Viktor Frank da diyor ki öyle hakiki bir anlam yoktur. Senin kendini oyalamak için bir anlam üretmen gerekiyor. Şimdi ne diyor bize varoluşçular? Bir yandan anlamsız yaşam mümkün değil diyor. Bizi getiriyor bir eşiğe. Tamam diyoruz iyi hadi anlam nerede? Anlam diye bir şey yok.
Kendin uydur.
Birdenbire bir dehşetin eşiğine geliyorsun. O zaman şey gibi davranışçılar gibi düşünmek, Watson gibi, Pavlov gibi düşünmek daha iyiydi. Çünkü onlar anlam zaten lazım bir şey değil diyordu yani. Bunlar hem anlamsız hayat olmaz diyor hem anlam yok diyor.
Hocam ben bu Freud'la alakalı bir şey sormak istedim de. Yani acaba diyorum bu anlam arayışı dini çağrıştırdığı için mi buna karşılar pek çoğu? Bunların bir kısmı biliyorsunuz hani evrimci işte ateist filozoflar,
evet.
Psikologlar yani kainat kendi kendine var olmuştu dedikleri için. Anlam dediğiniz zaman ister istemez ya Tanrı var mı işte peygamberler niye gelmiş gibi bazı şeyler çağrıştırıyor. Sanki onu kökünden halletmek için anlamı yok sayıyorlar gibi geldi bana da onu sormak
istedim. Çok doğru, çok doğru. Çünkü hocam daha temelde de ne var? Bilim diyor ki ben gözlem, deney ve ölçüm alanına girmeyen bir şeyle ilgilenmem. E peki anlam dediğin şeyi laboratuvarda test etme şansın var mı?
Yok.
Yok. Gözlem ve deneye tabi tutma şansın var mı? Ölçüp biçme şansın var mı? Yok. İyi ama hocam mesela matematikteki kavramları düşünelim. Matematikteki kavramların elle tutulur, gözle görülür bir şey var mı? Mesela 5 sayısının kendisi nerede?
Yok.
Kafamızın içinde var. Bir tahayyül tabii. Olarak var. Şimdi anlam da böyle bir şey. Şimdi 5 sayısını çekersek hocam biz, yani matematiksel kavramlar elle tutulur, gözle görülür değil diye bunları yok saysak, hesaba katmasak, o zaman biz bu radyoda konuşamayız.
Hocam
cep telefonu kullanamayız. Doğru. Şimdi anlam da böyle bir şey. Yani elle tutulmaz, gözle görünmez ama o olmadığı zaman da hayat yürümez.
Aynen. Aynen hocam.
Ama psikoloji bize anlam vermiyor. Bütün bilimlerin babası şeyi sayılan, en güçlüsü sayılan fizik, astrofizik özellikle bize bir varlığın külliyen anlamsız, absürt olduğu konusunda doğru bizi yönetiyor. Bu tabii Batı dünyasında şeye kadar siniyor hocam. Halka kadar. Yani diyelim ki belgesellerle birlikte halka mal oluyor. O zaman insanlar diyor ki ben hayatımı ne yapayım?
Bu hayatı nasıl yaşayayım, nasıl tüketeyim?
O zaman ne oluyor? Psikolojide bir şey var hocam, terapi tekniği var, meşguliyet terapisi. Hani askerde vardır ya, asker yaramazlık yapmasın diye, boş kalmasın diye çukura çukur kapa.
Ot yolduruyor hocam, biz de bir parça yaptık.
Şimdi burada da hocam meşguliyet terapisi, neyle meşgul ediyor seni? Sosyal medyayla, neyle? Sinemayla, neyle? Pul koleksiyonuyla, neyle? Hobilerle. Yani bunların hiçbirisi esas derde derman değil. Tamam bunlar lazım bir şey de ama bunları yaşamın anlamı haline getirdiğin mi saçma oluyor.
Hocam şöyle hani diyorlar ya siz birsiniz diğer bütün özellikler sizin sağınıza konan bir sıfır. Yani bir hayatın manası varsa.
Anlam ifade ediyor.
Yaptığınız her şeyin o anlamla ilgili olarak bir manası var size bir şey katıyor. Yani siz işte diyelim ki. Büyük bir sporcu olmak istiyorsunuz. Yani hayatın manası bu sizin için.
Evet.
Diğer şeyler mana ifade ediyor belli parça. Ama hiçbir şey tabii hocam. Yani Allah bizi bu dünyaya bir misyon da göndermiş.
Evet.
Kendine kul olmamız, bu dünyayı efendim ihya etmemiz, imar etmemiz. Hem güzel insan olmak, Allah'a karşı güzel kul olmak, hem insanlara karşı faydalı, salih amel işleyen. Hocam Kur'an-ı Kerim'in çok güzel insan modeli var esasında.
Evet.
Ahiret inancımız var. Hayat burada bitmiyor. Burada yaptığımız her hareketin, her davranışın bir yansıması olacak ahirette.
Evet.
Şimdi o zaman mana oturuyor. Ya ben size şimdi bir iyilik yapacağım. Adam diyor ki Freudian bir vatandaş. Ya niye yapayım ki diyor. Tam tersine benim hayatta kalmam için zayıfların ölmesi lazım diyor.
Evet.
Survival of the fittest diyor hocam. Onların biliyorsunuz meşhur kuralı var.
Evet.
Hatta hocam belki bugün Batılıların Afrika'da, efendim Amerika'da yaptığı soykırımın arkasında da bu felsefe var. Yani evet. Ben ayakta kalacaksam sağlıklı bir şekilde sağlıksız olanların, zayıfların yok olması lazım ki ancak biz ayakta kalabilelim şeklinde bir inanç
yaklaşım
da
var.
Geliştirmişler.
Geçen Cicero diye bir film var hocam. O filme gittim. Almanlar mesela 2. Dünya Savaşı'nda sadece Yahudilere kıyım uygulamadı. Mesela çingenelere onlar da ayrı kutu sayıyordu. Artı özürlü insanlar.
Çok kötü.
Filmde bir sahnede Türkiye'de Alman Büyükelçiliği'nde çalışan Alman bir görevlinin çocuğu özürlü gizliyor çocuğunu. Onu Bulgaristan'daki gaz odalarına gönderiyorlar. Filmin sonlarına doğru bir sahne. Ve bizim filmin Türk kahramanı Bulgaristan'a gidip sahte belgelerle birlikte çocuğu şey diyor. Hatta orada o anda gaz odasına atılan bütün özürlü çocukları kurtarıyor. Şimdi bu tabii şey çok vahşice uygulanmış ama bunu çok daha usta ve ince tekniklerle birlikte diyelim ki çocuk özürlü ise anne karnında onu yaşamına son vermek gibi teknikler kullanılıyor.
Hocam başımızda zaman zaman oluyor hep böyle maalesef Türkiye'de de işte gebeliği sonlandırmak için anne karnındayken değişik filmler falan filan çekiyorlar. Biz bunlara hep karşı geldik, istemedik.
Evet.
Ama yani hakikaten belki o çocuk Allah'ın bir imtihanı hocam.
Evet,
yani
evet.
Özürlü gelecek ki belki teknoloji gelişecek, o özürü telafi edecek.
Bir de şey ifade ilginç hocam, gebeliği sonlandırmak. Ne demek gebeliği sonlandırmak? Çocuğu öldürüyorsun anne karnında. Yani çocuğu... Adına gebeliği sonlandırmak diyorsun. Yani şeyi ne kadar böyle rutinleştiriyor yani.
İşte hocam bütün bunlar hayatın manasından yola çıkıyor. Yani
evet.
Bir Müslümanın hayata bakış açısı çok farklı. Allah bizi yaratmış. Bizim başkalarının hayat hakkı üzerinde hakkımız da yok.
Evet.
Yani ben sizin hayatınızı sonlandırabilirim.
Allah alır yani.
Aynen. Hayat daha güzel oturuyor. Tek türlü bu hocam kapitalist sistemlerde işte bu tür Freudian sistemlerde. Yani herkes kafasınca yeni felsefeler geliştiriyor. Hayatın manası güzel yaşamak diyor mesela. Lüks yaşamak diyor. Benim lüks yaşamam için de sizin fakir yaşamanız gerekiyor tabii hocam.
Evet.
Yani dünyanın kaynakları herkese yeter ama herkes lüks yaşatamaz.
Evet.
Bu sefer insanın yani manasının alakalı kaymalar çok büyük başkalarının zararına vesile oluyor.
Evet ve şey bu defa ne yapıyor? İşte medeniler ve barbarlar diye ayrım yapıyor kendince. Barbarları insan değil, insansız sayıyor. Diyor ki benim onları köleleştirme hakkım var çünkü onlar tam insan değil. Ben köleleştirerek onların insan olması için şey diyeceğim diyor, yatırım yapacağım. Şey döneminde Osmanlı dönemi, mesela Darwin'in de mektupları var hocam. Darwin Türkleri Asyalı sarı ırkın bir parçası olarak görüyor. Diyor ki siyah ırk en ilkel ırktır. Sarı ırk biraz evrilmiştir. Beyaz ırk en yüksek insan ırkıdır. Evrimin yüksek basamağıdır.
Bunu Darwin diyor mu hocam?
Darwin söylüyor bunu.
Türkler ortada bir yerde.
Türkler ortada ve şey diyor, uzun dönemde diyor Osmanlı ve Türkler kaybetmek zorunda. Çünkü onlar evrimin basamaklarında geride kalmışlar. Evrim derken o şeyi kastediyor. Kendince biyolojik evrimden söz ediyor yani.
O zaman Türkler yok etmenin hiçbir mahsuru yok. Zaten
tabii,
bunlar
yarı
gelişmiş
öyle.
İlkel varlıklar diyor.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Şimdi hocam bunun karşısında Hucurat suresindeki o hani diyor ya Allah-u Teala biz sizi bir erkek ve bir kadından dişiden yarattık. Niye yarattık? Siz milletler sonra biz sizi milletlere böldük.
Evet.
Ki tanışasınız. Lite'arafu. Hocam yani İslam'ın bakın ırklara koyduğu bir mana var.
Evet.
Yani bu çeşitlilik bir güzelliktir. Allah-u Teala iklimine göre, toprağına göre siyahı işte Afrika'ya münasip yaratmış. Ama diyor ki hiçbiriniz birbirinize üstün değilsiniz. Üstün olan Allah'tan takva açısından, farkındalık açısından yüksek olanlardır diyor.
Evet.
Şimdi hocam bir yanda Kur'an-ı Kerim'in bu beyanı var. Yani bize dünya hayatını tarif ediyor. Dünyanın manasını, ırkların niye farklı olmasının manasını çok açık ve net ifade ediyor. Tanışın, muhabbet edin, birbirlerinizden istifade edin. Yani hocam örfe aykırı olmamak şartıyla diğer milletlerin bulduğu güzel gıda maddelerinden, peynirlerden, ne bileyim yani adetlerden istifade etmenin de hiçbir mahsuru yok dinimizde.
Evet.
O yüzden biz mesela bir siyah ile görüştüğümüz zaman... Ya diyor Allah ne güzel yaratmış bu adamı.
Evet.
Afrika'ya göre yaratmış. Biz Afrika'da 10 dakika güneşin altında kalsak derimiz mahvolur.
Evet.
Bunlar yarı çıplak akşama kadar geziyor. Hiçbir şey olmuyor mesela.
Evet.
Hikmetini araştırıyoruz. Onların adetlerinin efendim güzel taraflarını görmeye çalışıyoruz. Yani Müslümanca bakış açısında herkese yer var bu kainatta.
Çünkü herkes insan.
Allah yaratmış.
Ama o ne görüyor? insansı görüyor. Niye? Sömürmek için görüyor öyle. Aslında hani, öyle olmadığını o da biliyor.
Kurt kuzu yemek istemiş de hocam meşhur hikaye.
Ha ya, evet.
Suyu bulandırma demiş. Ya demiş ki kuzu ben üst taraftayım. İşte sen üst taraftasın ben alt taraftayım.
Nasıl bulandıracağım seni?
Bulandıracağım. Şimdi hocam insanoğlu işte maalesef işin kötü tarafı. Yani bir insan bir kötülük yapar ama buna ilmi bir çıkış yolu aramaz ve bulmazsa tövbe eder. Ama bir de yaptığı kötülüğe böyle bir şey uydurursa.
Evet.
İlmi, dini efendim işte ahlaki bir gerekçe uydurur da onu da kabullenirse artık hocam tam bir savaş makinesi ya.
Evet.
Merhametsiz yani Afrika'daki öldürülen siyahiler. Hatta hocam belki bazen hani böyle nüfus şeyler yapıyorlar projeksiyonları. Bu Kızılderililer bugün yaşasaymış 250 milyon civarında olması gerekiyormuş.
Bugün Amerika'nın nüfusu 400 milyon civarında sanıyorum.
Çok az Kızılderililer.
Evet.
Yani 2-3 milyonu geçmiyor.
Yani demek ki çoğunluğu şey olacaktı yani.
Tabii. Yani 250 Diğerli milyon bu en kötü tahmin belki. Belki daha fazla olacaklardı. Ama öldürdükleri için soykırıma tabi tutulmuşlar. Şimdi ama bunu dediğiniz gibi hocam bunu normal bir insan yapamaz. Hiç inancı olmasa da yapamaz.
Evet.
Ancak kötü bir inancı ve hayatın manasıyla alakalı beyin yıkamışsa o adamdan bekleyebilirsiniz bunu.
Evet.
Çünkü Allah hocam hiç bu da kötü insan yaratmıyor. İnsan kendi kendini kötüleştiriyor sanki.
Evet.
İnancını değiştirerek, kendi şeyini bozarak diye düşünüyorum.
Evet, yani insan doğuştan sonuç olarak hiçbir çocuk şey olarak doğmuyor. Hırsız, katil, cani, psikopat olarak doğmuyor ama zamanla insan kendini o hale dönüştürüyor.
İşte din adamlarının belki keyfi tutumları,
evet,
ilim adamlarının nefsani efendim kendi isteklerini gerçekleştirmek için ortaya attıkları bu felsefeler, teoriler. Bakıyorsunuz ki hocam milletleri raydan çıkarıyor. Düşünün ki yani bir komünizmi düşünün. 30 küsur milyon insan ölmüş. Yani geliyorlarmış köylere ağa diye birkaç koyunu olan adamı öldürüyorsunuz.
Evet.
Okumuşları öldürüyorsunuz. Yani Allah yoktur diye negatif bir önermeyle bir medeniyet kurmaya çalışıyorsunuz.
Evet.
Diyelim ki haşa hani biz Müslümanız hocam da. Ya var veya yok sana ne? Sen mesela ekonomik hani biliyorsunuz komünizmin şeysi.
Ekonomi
eksende. Paylaşımdır. Hı-hı. İşte adalettir falan. Yani sana ne dini konulara giriyorsun? Hani o konuda kalsaydı belki belli bir şey de ifade ederdi. Yani hocam şuraya geldik. Düşünmek, kendini bilmek, kendine bir hayatta bir yer, pozisyon belirlemek çok çok önemli bir şey. Yanlış pozisyonlar, yanlış belirlemeler sanki hocam böyle hani çığ gibi katlanarak insanlığa zararlı hale gelebiliyor.
Evet çünkü insan kendi içerisindeki o doğal yetenekleri, Allah vergisi yeteneklerin farkına varmadan yola çıktığında kullanmadığında onları bu defa ne oluyor? Negatif sarmalar başlıyor yani. Ve onun motivasyonu o içindeki iyilik gücü olacağına bu defa hırs oluyor, rekabetçilik oluyor, haset oluyor, kibir oluyor. Onlarla birlikte yürümeye başlıyor. Amacı diyelim ki iş yaşamında ilerlemek için bir insan pozitif duygularla da hareket edebilir. Ama tam tersi işte birilerini ezmek, geçmek amacıyla da yapabilir. Bu defa negatif duygular egemen oluyor.
Hocam biraz Mevlana'ya gidelim de oradan biz size birkaç beyit okuyayım.
Evet,
biraz
açılalım.
Açılalım. Şöyle diyor Mevlana Hazretleri. Hocam hayatın manasıyla alakalandıralım bu beyti şöyle. Bugün hocam biraz da bu aşırı yoğunluktan, bu dünya telaşasından, işte eğitim kaygıları, rızık endişeleri, ev aldım sattım işte falan. Böyle bir hocam tabii reklam efendim sektörü çok her tarafta bizi meşgul ediyor.
Evet.
Televizyonlar, filmler yani insanı düşünmemek için sanki hocam her şey öyle ayarlanmış. Şöyle diyor Hazreti Mevlana. Atöhmetli kişi senin akıl altının paramparça. Böyle bir altına nasıl mühür ve damga vurayım? Aklın yüzlerce mühim işe dağılmış. Binlerce isteğe mala mülke bölünmüş. Bu cüzleri aşkla bir araya toplamak gerek ki Semerkant ve Dımeşk gibi hoş bir hale gelesin. Onları en küçük parçasına kadar toplar, şüpheden arınırsan sana padişah sikkesi basılabilir. Aham kişi, ağırlıkta bir miskali geçersen padişah senden bir altın kadeh yapar. Hocam şimdi
evet, aklı Allah dağılmış bize, yani
Bize Allah-u Teala büyük bir akıl altını madeni vermiş.
Evet.
Ama siz bu altının her tarafa bir parça kesip dağıtmışsınız. 5 gram işte meslek kaygısı, 10 gram eğlence kaygısı, 15 gram evlilik, aile kaygısı. Hocam biz Türkler de çok kaygılı milletiz, onu da söyleyeyim.
Evet.
Genlerimizde böyle müthiş bir, hani daha denizi görmeden, dereyi görmeden paçayı sıvayan bir milletiz. Ufacık bir ekonomik kriz olsa en varlıklısı hemen kısıntıya giriyor hocam.
Evet.
Hele iş yerleri ekonomide biliyorsunuz, onu da kullanıp
işçi çıkartmaya başlıyorlar.
İşçi çıkartıyorlar, borçları ödemiyorlar. Ya dur bu kardeşim, daha sana vurmamış. Senin paran var cebinde, niye borcunu ödemiyorsun? Hocam böyle ne oluyor? Kriz 10 misli vuruyor bize.
Evet.
Şimdi burada Mevlana diyor ki, yani bu akıl altındır diyor hocam. Niye dağıtıyorsun diyor. Nasıl hocam toparlayacağız aklımızı?
Yani zamanımız hakikaten, mesela beslenme rejimi nasıl olacak? Şimdi bir diyelim ki beslenme uzmanı çıkıyor bir şey söylüyor. Öbürü çıkıyor bambaşka bir şey söylüyor. İkisinin bir araya gelmesi mümkün değil. Bilim bir tarafa çekiyor, sanat bir tarafa, gündelik hayat bir tarafa. Dinle ilgili konuşan insanlar gene birbirlerinden çok farklı şeyler söylüyor. Ve insanlar kendi iç dünyaları da her biri bir parçaya doğru gidiyor. Yani insanlar kendi içinde bir bütün değil. Bir parçası bir şey hem istiyor hem istemiyor.
Hep bir savaş içindeyiz hocam. Evet. Kararsızlık içindeyiz.
Ve çatışma içerisindeyiz. Ve demiyor insan. Kendi parçalarını bir araya toplayıp şöyle düşünün hocam. Trafiktesiniz. Sizin odak noktanız ne olması gerekiyor? Önünüz olması gerekiyor. Ara sıra arkaya bakmanız lazım aynalardan. Yanlara bakmanız lazım ama hiç durmadan sağınızı, solunuzu, arkanızı kullanmaya kalkarsanız o zaman ne olur? Trafikte en tehlikeli hale gelirsiniz. Sonuçta modern yaşam geldiği nokta itibariyle insanın dikkatini dağıtıyor. Mevlana ne diyor? Akıl dağılmaya elverişli. Niye? Çünkü bin bir türlü şey var ama diyor arka planda az önce okuduğunuz beyitlerde aşk onları ne yapar diyor? Toparlar diyor. Ne yapar? Onları bir önem sırasına dizer. Bir yaşamın akışına göre şeyini yapar.
Hocam şöyle yapar. Bir açıklama yapalım belki. Aşığın hocam tek bir hayat gayesi vardır. Sevgilisidir. Evet. Yani yeme içme onun farkına bile varmaz çoğu zaman. Bütün gönlü kafası sevgilisiyle meşguldür. O yüzden amacı hedefi teke inmiştir. Tevhid dediğimiz hocam belki bu.
Evet.
Tabii o beşeri aşklar maalesef beşeri manada tevhid ama o makbul değil. Esas Allah'ı, peygamberini ve onu gönlümüze alabildiğimiz zaman bütün her şey yerli yerine oturuyor.
Evet.
Yani dünya için ne kadar çalışacağız? İşte Allah-u Teala dünyada nasibini unutma diyor mesela.
Evet.
Ya aşırı kendini yorma diyor. Geçen hafta hocam hatırlarsanız okumuştuk. Dünyanın gamını ruhuna yükleme.
Evet.
Bedenini yükledi Hazreti Mevlana.
Evet.
Yani dünya için çok böyle kaygılanmaya, aşk alırım, susuz kalırım şeyine girmeye gerek yok.
Şimdi ne yapılıyor işte? Kaygı bozuklukları için ilaç bombardımanı başlıyor. Yani kaygının hocam azı da çoğu da zarar, ortası karar. Şimdi biz ne yapmışız? Aşırı kaygı geliştirmişiz. Neden? Çünkü kapitalizm hiç durmadan seni ediyor. Sana yeni ihtiyaçlar oluşturuyor. Sen o ihtiyaçları karşılamak, elde etmek için bir çaba içerisine giriyorsun. Yapabileceksin, yapamayacaksın vesaire derken seni sürekli koşturmak için sende panik oluşturmaya çalışıyor. Mesela kaygının en böyle özel versiyonu oldu, panik atak oldu ve panik atak özellikle okumuş yazmış çevrelerde gelişkin, entelektüel çevrelerde daha fazla. Yani halk tabakasında diyelim ki diğer kaygı türleri var ama entelektüel tiplerde panik atak. Niye? Çünkü okuduğu, gördüğü, yaşadığı her şey onu hiç durmadan kaygısını dopingliyor.
Ahiret inancı olmayınca hocam hakikaten kaygılanmamak elde değil. Yani. Nasıl kaygılanmasın? Evet. Yaşıyorsun, bir şeyler kurmuşsun kendince, işte bir kariyer geliştirmişsin, fabrikalar kurmuşsun. Bilinmeyen bir tarihte size gel bakalım, film bitti diyecekler.
Evet.
Filmden sizi çekip alacaklar. Ya
şimdi yaşamını anlamış, şimdi o iş olunca, o zenginlik olunca, o sahip olduğun şeyler olunca ne oluyor? Onları kaybettiğin zaman her şey anlamsız oluyor. Ama onlar zaten senin için bu dünyanın ziynetleri onlar. Onlar seninle birlikte gelecek şeyler değil yani. Senden sonra onlar devam edecek.
Başkası alacak onları. Başkası kullanacak.
Sen anlamı kendi içinde etmen lazım. Erich Fromm'un bir kitabı vardır hocam. Sahip olmak ya da olmak diye yani. insanlar sahip olduğu şeylerle, bak işte arabam var, kıymeti arabasına bağlı. Ya arabana nasıl bağlarsın sen kıymetini? Yani araba bir eşya sonuç olarak, sen eşya ne, sen nesin? Sen bizatihi olduğun şey nesin sen? Sen diyelim ki içse zenginlikler olan bir insansın.
Mevlana bu... altın diyor.
Evet.
İnsan bir altındır ama diyor, altını dağıta dağıta diyor, altın bir şey kalmadı ortada.
Evet.
Yani altın diyor külçe olsun ki padişah onu eritip ondan diyor bir kadeh yapsın. Yani tabi burada padişah dediği Rabbimiz.
Evet.
Yani Rabbimize dost olmak var.
Evet.
Onun ona vuslata ermek var ama sen diyor paramparça olmuşsun. Aklını fikrini bin bir efendim kaygıya dağıtmışsın. Bunları toparlaman lazım. Hocam yol çok güzel. Aşk diyor.
Evet.
Sevgi diyor hocam. Aslında tasavvufun da en büyük zenginliği bence kainatı sevmek, insanı sevmek. Tabii hep Allah'ı sevmekle başlıyor bunlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani biz diğer psikologlar gibi falan değiliz.
Evet.
Yani tabiat anayı sev. Tamam, tabiat anayı sev de tabiat anayı yaratanı sevemezsen.
Evet.
Nasıl seveceksin?
Ha bu arada tabii sizin az önce dediğiniz şu bakımdan da önemli. Bazıları da şunu diyor, işte Mevla'yı sevdikten sonra Leyla'yı sevmeye gerek yok. Halbuki Mevla'yı sevmek büyük olandır. Büyük olan küçüğü kapsar. Dolayısıyla Mevla'yı sevdikten sonra senin Leyla'yı sevmende bir mahsur yok. Bir bilim insanı olarak gökyüzündeki yıldızların ahengini sevmende mahsur yok. Bir annenin kendini çocuğunu sevmesinin, yani daha doğrusu onlar mahsur yok kelimesini bir tarafa bırakalım. Onların hepsi Allah aşkının bir yansıması olarak vardır yani.
Çok güzel hocam. Çünkü bizde hani meşhur bir kıssa vardır. Şeyh Efendi'ye bir mürit adayı gelmiş. Yani tarikata girmek, kendini evet, malen geliştirmek istiyor. Şeyh Efendi tabii ondaki sevgi cevherini görmek istiyor. Evladım hiç aşık oldun mu diyor. Olmadım efendim diyor. Bir sana aşık oldum, bir seni sev. Yok efendim, kimse bana aşık olmadı. Kimse beni çok da sevmedi. Onu sever misin, bunu sever misin? Bir sevgi kaynağı bulamıyor. Tam diyecek ki artık evladım sen başka kapıya git. Burada sana yer yok diyecekken yağmur çiselemeye başlamış. Mürit adayı diyor ki efendim diyor ya dışarıda diyor eşek kaldı. Merkep özür dilerim. Şunu diyor grubu tarafa çekeyim. Hayvan ıslanmasın deyince. Şimdi oldu diyor.
Evet.
Ya sen de diyor bir parça eşek sevgisi bile olsa o bile benim için yeter. O cevher ben diyor parlatır büyütürüm diyor. Şimdi yani bizde yanlış anlaşılıyor bazen. Allah'ı seven başkalarına. Geçen hocam çok kötü bir şey duydum. Yani bir siyasetçi demiş ki bu hayvanlara eziyet edenler dindar kesimin çocukları diye. Bilmiyorum siz rastladınız mı?
Duymadım.
Söyleyen önemli değil ama çok üzüldüm yani biraz tabii Müslüman ve dindarlara karşı sataşmak için söylemiş herhalde. Ya bir Allah'ı seven bir insan Allah'ın yarattığı hiçbir mahlukata saygısızlık yapamaz. Bir karınca dahi hatırlarsanız çok sık sık anlatıyoruz.
Evet.
Beyazı Bistami'nin o karınca hikayesini. Yani bir yaprağı koparamaz. Allah'ı zikrediyor diye ki Merkez evet. Efendi'nin hikayesi var meşhur. Şimdi hocam bu yüzden hani Allah'ı sevmek başka sevgilere engel değil. Tam tersine başkalarını sağlıklı sevmenin
aynen öyle.
Sigortası.
Sağlıklı sevmek işte yani öbürü ne oluyor? Mesela narsist sevgiler oluyor yani. Bencil arzular çerçevesinde oluyor. Ya bütün bu neyi sağlıyor? İşte o girişte belirttiğiniz kendini bilmenin yolu o anlamda şeyden geçiyor. Marifetün nefs tabii. Kendini bilmek ansiklopedik bilgi anlamında bilmek değil tabii. Oradaki marifet kalple insanın kendini bilmesi. İşte aşka orada şiddetle ihtiyaç var.
Yoksa hocam bütün doktorların arifi billah olması lazım. Kesiyorlar, biçiyorlar.
Yani, evet.
Tabii bir kısmı hakikaten arifi billah.
Evet.
Ama bir kısmı tam tersine o kalbin çalışmasını gördüğü halde o damarların o efendim insandaki harikulade işte gözlü, kulaklı her biri hocam değişik bir mucize bunların. Ya bunlar diyor kendi kendine oluşmuştur canım. Hiç de öyle abartacak bir şeysi yok.
Evet.
Diyor ama yap bakalım işte bir göz yap. Yapay bir göz yapıp bakalım. Yapay bir efendim diş yapsak yapıyoruz da ama bir kere kötü kalite oluyor. Hiçbir zaman gerçek diş kadar iyi
yani
basmıyor. Tat alamıyorsunuz. İkincisi çok pahalı.
Evet.
Allah-u Teala bunları yani bir avuç topraktan bedavadan bize hediye etmiş.
Evet.
Yani bir doktora gidiyorsunuz hocam. Ufacık bir vücuttaki hazır yürüyen sistemdeki ufacık bir arızayı düzeltmek bile çok ciddi bir mesele oluyor.
Evet.
O yüzden hakikaten bu hocam insanın kendini bilmesi, haddini bilmesi sizin tabirinizle.
Evet.
Sonra kadrini bilmesi.
Evet. Yani hem haddini mesele. Bilecek hem kadrini bilecek. Yani biri oldu mu denge bozuluyor yani.
Doğru, doğru. O yüzden hocam Mevlana Hazretleri sen altınsın diyor. Ama diyor hocam yüzlerini aşkla bir araya getir.
Evet.
Hocam Semerkant ve Dımaşk şehirleri, ben Semerkant'a da gittim. Dımaşk yani Şam.
Şam.
Şam şehri.
Tabii vakti zamanında oralar dünyanın efsane şehirleriydi.
Hocam hala çok güzel ya. Gerçi evet. Şam çok bombalandı ama 2009 senelerinde, 8-9 senelerinde orada biraz kaldım. Yani zahiren baktığınızda çok güzel bir özellikler diyor. Hani toz toprak bir yer ama sıcak. Hmm. Çok yeşillik de yok. Ama hocam oradan gelmek istemedik.
Hmm.
Sonra Semerkant'a gittik. Orası daha bir güzel. Hele Semerkant falan hocam hiç hayal bile, hayal ötesi bir yer.
Hmm.
Yani tavsiye ederiz kıymetli dinleyicilerimize. Çünkü bütün bizim ecdadımızın şeyleri orada. Hatırası İmam Buhari'ler, İmam Masuri'ler.
Hmm.
Aklımıza kim gelirse hocam yani bizim büyük ulemamız Tirmizi'ler. Oralarda kabirleri. Yani hocam madde ile mananın birleştiği bir şehir. Hmm. Buralar. Semerkant. Şam hakeza öyle. O yüzden yani sen tatlı olmak istiyorsan diyor hocam. Yani bugün de bilmiyorum psikoterapilerde bunu nasıl yapıyorlar. İnsanı bütünleştirmek, hedeflerini teke indirmek. Hani çatal kazık batmaz derler yere.
Evet.
Tek hedefi, tek amacı öne çıkarmak manasına.
Yani psikoterapiler mesela diyelim ki psikanalizde nedir? İnsan id ve süper ego sürekli çatışma halindedir. Freud'un amacı egoyu geliştirip egoyu egemen kılmaktır insanda. Aslında o da bir şeye varmaya çalışıyor kendince. İnsan içinde bütünlüğe varmaya çalışıyor. Nedir? Evet. Egonun egemenliği. Ama sorun şu. İnsan acaba egonun sınırlarında mı kalmalı? Mesela Freud'dan sonra psikanalizde epeyce gelişmeler başladı. İşte ego ötesi açılımlar başladı.
Bir de hocam şöyle bir soru sorabilir miyim? Ego sınır tanır mı? Hani ego sınırı tanımaz sanki. Ego yapısı itibariyle hani...
Tabii tabii.
Egoizme insan kaçtığı zaman...
Sonu yok.
Yani ego, sınırlı bir egoizme diyemiyorsunuz sanki.
Evet.
Yani sınırlı yani, hocam mesela şöyle özür dilerim. Sınırlı bir uyuşturucu kullanmak da yok herhalde. Başlayınca
hiç durmadan
sizi alıp götürüyor.
Evet, hiç durmadan dozu artırmanız gerekiyor. Niye? Çünkü vücut alışıyor o doza. Dolayısıyla istediğiniz o şeyi elde edemiyorsunuz. Keyfi elde edemiyorsunuz. Yani hiç durmadan dozu yükseltiyorsunuz. Nereye kadar? Altın vuruş dedikleri finale kadar.
Ölünceye
altın
kadar.
Altın vuruşta şey yapıyor. Artık dozu o kadar artırıyor ki yaşama şansı yok. Biliyor da bunu. Ama dönemiyor. Niye? Artık vücut bağımlılık geliştirmiş. İrade ortadan kalkmış.
İşte orada hocam işte egoizmin...
Tabii tabii. Egoizm de o anlamda en nihayetinde akrebin kendini sokması gibi bir şey oluyor. Kendi kendini şey ediyor.
Ego çünkü zevk odaklı. Bana zevk veren her şey güzeldir, mübahtır.
Evet.
Başkasına zarar verse de fark etmez. Hatta o kadar şey ki artık en son zevk öyle bir amaç olmuş ki. Ben bile ölsem, hocam çok özür dilerim. Hani bazı böyle içki içenler derler ya, atın işte ölümü arpadan olsun.
Evet, evet, evet.
Testi su yolunda kırılsın.
Hı hı.
Hocam bunları farkına varmadan sanki atasözü gibi de bir tekerleme haline gelmiş.
Evet.
Yani Mevlana bunlar hocam, ey şehvetin öldürdüğü adam diyor.
Evet.
Yani şehvet öyle bir şey ki, hadsiz, sınırsız bir şey ki, sizi yakaladıp kendine köle ettiği zaman sizin canınızı almadan rahat bırakmıyor.
Evet, kesinlikle öyle. Tabii oradaki şehvet kavramını daha önce vurgulamıştınız. Yani bütün arzu ve istekleri ifade ediyor. Sadece cinsel arzuları değil. Dolayısıyla bakıyorsunuz diyelim ki bir insan bütün varlığını, kariyerini yükseltmeyi veriyor. Bütün arzu ve isteklerini orada odaklamış. Kimisi başka insanlar üzerinde egemenlik kurmayı öne çıkarıyor.
İdareci olmak, devlet başkanı olmak. Ne
veya şey yani kendince bir hükümranlık alanı oluşturup insanları sömürme arzusu olabiliyor. Bir başkası diyelim ki başka bir şey ama sonuçta bunlar hayatın akışına, insanın doğasına ters olan şeyler.
Hocam bizim Türk milletinde mesela bunu hani şey için söylüyorum, hepimiz dikkat edelim. Ev almak çok büyük bir hedef. Hayatın merkezinde bir hedef. Tabii ki hocam barınma çok önemli bir ihtiyaç.
Evet.
Ama bazen bakıyorsunuz ki insanlar bu uğurda bir ömrü tüketiyorlar.
Evet.
Yani icabında İstanbul'un çok güzel bir yerinde ev almak yerine bir ilçesinde daha küçük bir ev alıp çok daha kaliteli bir hayat yaşamak varken, dünyayı gezmek, hacca, umreye gitmek. Sadece hocam ibadet olarak söylemiyorum.
Evet.
Yani bir uludağa çıkmak da bir ibadettir.
Tabii.
Orada
tabii.
Karın yağışını görüp de her bir efendim kar taneciğinin farklı bir meleğin getirdiğini düşünmek de bir ibadettir.
Evet.
Ama bakıyorsunuz ki hocam mesela hayatı bir şeye indirgediğiniz zaman yanlış bir hedefe, bütün hayatta sonra tatsız, evet ölürken güzel bir eviniz oluyor ama hiçbir şey yapmış olmuyorsunuz.
İşte mesela sağlığınızı kaybediyorsunuz. O kadar çok çalışıyorsunuz ki sağlığınızı kaybediyorsunuz. Şeyde Avustralya'da böyle ölüme yakın yaşlara bakıcılık yapan bir hemşire bir kitap yazıyor. Kitapta hep ölüme yakın insanlara hemşirelik yapıyor. Evde bakım hizmeti veriyor. Yani neden dolayı pişmansınız mesela? En çok pişmanlıklar hocam aşırı çalışmaktan,
vücudu yormaktan,
yakınlarına, dostlarına yeterince zaman ayıramamak ve sağlıklarına yeterince önem vermemek.
Hadi hocam anladım ki bir adam çok mağdur durumda, baba çalışmak zorunda. 3-5 çocuğu var. Durumu zayıf. Yani anca kıt kanat geçiniyorlar. Yani
çift, bu adamcağız çift işte çalışan insanlar bile
var. Bu adamcağız hocam 12 saat çalışıyor ama çoluğu çocuğu için kendini feda ediyor bilerek. Bunu anlarım ya. Bu güzel bir şey esasında. Ama bakıyorsun ki hocam varlıkları gayet yerinde. Ama hala karı koca delicesine.
Evet.
Adam eve 8'de 10'da geliyor.
Evet.
Hanımefendi hakeza. Ya arkadaş iş azaltın biraz. Beraber vakit geçirin. Çoluk çocuğa vakit ayırın. Akrabalarınızı, anne babalarınızı ziyaret edin. Ne bileyim zaman zaman şöyle bir kainatı, tabiatı görmek, tefekkür etmek için geziye çıkın. Yok.
Evet.
Böyle bir körü körüne bunu şunun için söylüyoruz kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatalım. Yani dünya bizi böyle esir edip hani böyle hocam rat race diyor buna İngilizler. Farelerin bu dönem bir şeyleri var ya hocam böyle bir sistem kuruyorlar evcil farelerin. Hayvancağız akşama kadar hocam bu tekerlek gibi şeyde dönüyor. Ama hayvan yol gittiğini zannediyor da.
Aslında dönüp duruyor yani.
Yani buna bizim sufiler şey derler eskiden tabii su çekilirmiş kuyulardan veya değirmende de un bir hayvanın gözlerini bağlıyor hocam. Akşama kadar hayvancağız dönüyor ve o dönmesiyle değirmenin taşı dönüyor. Un öğütülüyor. Yani bazen hocam böyle bir olduğumuz yerde dönerek işimi işte para sayarak ne bileyim kariyerimizi sayarak hayatımızı bitiriyoruz. Mevlana diyor ki büyük bir altındır çok kıymetini bil. Evet. Padişaha kadeh ol. Yani sen git padişahın elinde bir alet ol.
Evet.
Allah'ın elinde ol. Gidip de kendini şeytana ne bileyim nefsine şehvetine oyuncak etme diyor hocam.
Yani kendini bilmek yani aslında o anlamda insan tasavvufun dediğine duyularımız var. Gözümüz, kulağımız. Gözümüzü, kulağımızı kullanmadan yaşamak, insan olmak ya zor bir şey yani. Aklını kullanman o da gerekli bir şey. Tasavvufun dediği şu. Bunlara bir de kalbini ekleyeceksin.
Eyvallah.
Yani kendini bilmek dediğin şey aslında duyularını ve aklını kullandığın gibi kalbini de kullanman, harekete geçirmen. Çünkü kalbini kullanmadığın zaman, kalbini harekete geçirmediğin zaman onun bir bedeli oluyor. İçin taş gibi oluyor. İçinde bir boşluk oluşuyor ve o taş, o boşluk seni hiç durmadan içten içe rahatsız ediyor.
Hocam bu hafta vakit bitti. Bence bu kalbini kullanmak meselesi çok önemli bir mesele.
Evet.
Onu çünkü biz hep böyle aklımızı kullanarak bir yerlere ulaşmaya çalışan bir milletiz. Onu hocam haftaya devam edelim inşallah. İnşallah. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi programında bugün ilginç konulara girdik. Ama tam da konularımızı bitiremedik sayılır. Bir sonraki önümüzdeki hafta inşallah buluşur. Bu konuları daha detaylı konuşuruz. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.